Gazeteci ve yazar Andrew Finkel'la birlikteyiz. Sayın Finkel, son rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasından sonra 11 yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinde ve Başbakan Erdoğan'da nasıl bir tavır gözlemliyorsunuz?
Vallahi aslında çok sert bir tavır. Yani hiç bir sorumluluğu kabul etmek istemiyor. Yani rüşvet olayı nasıl bakıyor? Hiçbir şey olmadı, bir komplo olduğunu söylüyor. Tabii bu yani kendi hükümetin entegritesi restore etmiyor. Yani böyle hiçbir şey olmadı, biz devam edeceğiz, devam edeceğiz diyor. Yani meselesi bu. Yani kendi hükümet, 3 tane bakan, bakanların oğlu ve Halkbank'ın genel müdürü müthiş parayla bulunmuş. Demek yani iki tane, en az iki tanesi, yani bir kasa dolu bir para. Yani bu tabii hükümet ne yapabilir? Hayır, biz yapmadık diyor, bir komplo oluyor, soruşturanlar onlar sorumlu tutuyor. Yani bu biraz garip oluyor ve tabii hükümetin prestij bayağı azalıyor.
Peki şunu diyeceğim, başbakanın ve hükümet yanlısı kesimlerin ve özellikle de hükümete yakın basının Gezi olaylarında olduğu gibi, Gezi Parkı olaylarında olduğu gibi son olan bitenlerden sonra da dış mihrakları, hatta doğrudan Amerika'yı, Amerikan Büyükelçisi Richard Donne'yi suçlaması bu noktada nasıl bir davranış?
Tabii yani biz yapmadık ise kim yaptı? Yani dış mihrak yaptı, FETÖ'cüler yaptı, İsrail yaptı. Yani bağımsız, tarafsız bir soruşturma olmadığı zaman hep bu bulut, yani kara bulut da kalacak hükümeti. Ama bu Gezi'den biraz farklı bir olay. Çünkü yani Gezi destekleyenler, Gezi'de protesto edenler, yani onlar AKP'nin doğal destekleyenler yoktu. Yani onlar zaten muhalif etti. Ama tabii artık kendi desteklerinden, yani kendi taraflarından, kendi kampından biraz çatlak olmaya başladı. Demek bu daha çok Gezi'den çok daha ciddi bir kriz oluyor. Her gün başka bir olay çıkıyor.
Bu son kriz açıkçası hükümet yanlısı kesimler tarafından bir parça Amerikan Büyükelçisi Frank Ricciardone hedef alındı. Bu noktada herhangi bir diplomat da olabilirdi bu. Yani başka bir ülkenin diplomatı da olabilirdi. Başbakan kendisi doğrudan adını anmadı ama burada tutmak zorunda değiliz sizi şeklinde ifadeler kullandı. Bu açıkçası diplomatik kriz yaratır mı?
Valla yani yapmadı çünkü hiç kimse ciddiye almıyor. Yani tabii bir noktaya kadar Ricciardone'yi suçladı. Aslında kendi başbakanın kendi ağzından suçlamadı. Yani ima etti ama açıkça Ricciardone'nin soyadı söylemedi ama hükümet destekleyen gazeteciler tabii onun fotosu gördü, onun istenmeyen bir adam ilan etmesi istedi. Ama hükümet yani geri adım attı. Geri adım atmasaydı tabii kriz çıkardı. Ama tabii aslında hem dış hükümet hem içeride yani mesela yani onu eleştirenler, bazı şirketler ceza uğruyorlar. Aslında bu en büyük tedirginlik tabii bu adalet sistemi kaosta. Savcı bunu diyor, bir savcı bunu yapıyor, bir savcı bunu yapamazsınız diyor. Yani bu en büyük belirsizlik. Evet. Bu adalet sistemi biraz askıda kalınmış.
Anladım. Erdoğan hükümetine yönelik muhalefetin siyasi tartışmaların yine en büyük müttefikinden, hatta muhafazakar bir müttefikinden geliyor olmasına, hatta iktidarın devlet içinde devlet var gibi bir argüman kullanmasını nasıl yorumlamak gerek burada?
Tabii yani hükümet bu savcılar çok eleştiriyor. Bir tabii Gülen cemaati işaret ediyorlar. Bizi aşağı indirmeye çalışıyorlar. Bir devlet içinde devlet oluyor ama yani doğrusu ben bilmiyorum ama bunu biraz bana biraz acayip geliyor. Biraz üzüntülü geliyor. Türkiye'de bir savcı doğru dürüst bir iş yapıyor ve bunu anlatabilmek için bir komplo teorisi ihtiyacımız var. Yani onu biraz ne hale düştü diye düşünüyorum.
Tabii aynı kişiler ister istemez sizin geçen New York Times gazetesinde yazdığınız gibi başka davalara da bakıyorlar. Ergenekon, Balyoz davalarına bakıyorlar. Bu noktada bunun yukarıda bir siyasi kavga olduğu şeklinde mi yorumlamak gerek, yoksa gerçekten bir adalet arayışı mı var?
Bazen adalet arayışı içinde, bazen siyasi kavga olmuyor. Yani mesela bu Ergenekon davalar yeniden geçirmezse, bu yargıtar sağlam olmasa neden bu kadar bekliyorlardı? Yani nasıl bu sonuca geldi, karar sağlam olmadığını? Yani biz herkes biraz şüphelendik ama her şey siyasi amaçlı gibi geliyor. Yani bir hükümet yargı çok eleştiriyor ve hükümet yargı eleştirince çok ciddi bir kriz yaratıyor.
Türkiye önümüzdeki 2 yıl içinde 3 seçime gitmeye hazırlanıyor. Bu son gelişmelerden sonra seçmenin nasıl tavır almasını bekleyebiliriz hükümet açısından?
Vallahi hükümet şöyle diyor, düşünüyor herhalde. Biz yani ilk seçim tabii yerel seçim olacak Mart'ın sonunda. Şu an yani yarın seçim olsaydı büyük ihtimalle hükümet kim bilir ki yani %4-%5 puan kaybedecek. Yani bazı onun katı taraftar, daha katı destekleyenler yani tabii yani yolsuzluk olduğunu bilemiyor. Bazı taraftar ekonomi iyi gidince yolsuzluğu biraz tolerans gösteriyor. Yani her parti, her hükümet yolsuzluk var. Yani bu ender bir olay olmadığını iyi düşünüyor. Bir hükümet ceza vermeyecek ama mutlaka %5 civarında şu anda hükümete ceza verecek. Ve yani böyle bir şey devam ederse mesela son yerel seçimde İstanbul'da AK Parti %42 oranla kazandı. CHP 34 aldı. I mean 4-5 puan kocaman bir fark. Ankara'da daha yakın bir yarışması vardı. Melike Kökçe sadece %38 oy aldı. O %45 kaybederse mutlaka kaybeder seçimi. Demek yine bu hükümetin için ciddi bir tehdit oluyor bu olay. Ve tabii olay bitmedi. Yani kim yarın ne çıkacağını, bir ay sonra ne çıkacağını hiç kimse bilmiyor. Ve bu tedirginlik. Yani hükümet daha sert, gittikçe daha sert, daha hoşgörüsüz bir şekilde davranıyor. Demek Türkiye için bu tedirginlik bir süreç içine giriyor. Tabii ekonomi nasıl davranacak, ekonomi nasıl etkilenecek, mutlaka etkilenecek ama nasıl etkileneceğini yani herkes biraz korkuda. Yani hoş bir dönemde yaşamıyoruz şimdi.
Sayın Andrew Finkel, gazeteci, yazar, çok teşekkür ediyoruz Amerika'nın sesine, yorumlarınız için. Teşekkürler.